İncil'lerin orijinal nüshaları elimizde midir?
Tarihçilerin bildikleri bir şey var, o da şu. Bugün elimizdeki metinlerin, sadece İncil'ler değil, birçok eski metnin yazar nüshası maalesef bugün bizim elimizde değil. Bunu size şöyle anlatayım. Buna otograf metin denir. Yani bir yazarın kendi kaleminden, kendi elinden çıkmış olan metne otograf metin denir. Ve biz bugün tarihsel veri niteliği taşıyan metinlerden birçoğunun otograf nüshasına sahip değiliz. Ya neyine sahibiz? Müstensih nüshalarına. Yani kopyalanmış, istinsah edilmiş sonraki dönemlerdeki nüshalarına sahibiz. Şimdi burada mesela Hristiyanlık literatürü olduğunda konu aslında biraz daha altı çizilmesi gereken başka yönler de ihtiva ediyor. Şimdi Hristiyanlık tarihinde Hristiyan yazarlarca, ruhbanlarca kaleme alınan metinler umumiyetle manastırlarda kopyalanmışlardır. Manastırlarda çoğaltılmışlardır. Çünkü manastırlarda öğrencilere bu kitapların çoğaltılması, istinsah edilmesi yönünde bir vazife verilirdi. Bağlı bulundukları üst rütbeli ruhbanlar tarafından. Bu aslında onları hani boş durmasınlar, entelektüel şeyleri gelişsin gibi bir amaçla verilirdi keşişlere, genç keşişlere. Ama iyi de bir tarafı olmuştur. Otograf metinler kaybolduğunda biz müstensih nüshalarına sahibiz. İstinsah edilmiş, kopyalanmış nüshalarına sahibiz. Şimdi aslında çok ilginç bir biçimde mesele İncil'ler olduğunda da buna benzemektedir. Şimdi İncil'ler, yani bugünkü 4 İncil, Matta, Markos, Luka, Yuhanna, araştırmacıların birçoğuna göre birçok defa da söylediğimiz gibi 70-100 yılları civarında yazıldığı tahmin ediliyor. Ve yine baskın görüş Markos, Matta, Luka, Yuhanna sırasıyla kaleme alındıkları şeklinde. Peki Markos İncil'ini kaleme alan müellif ya da Luka İncil'ini yazan müellif bugün sahip olduğumuz yani ve Yeni Ahit içerisinde gördüğümüz Luka metninin yazarı mı? Bu soruya evet demek maalesef mümkün değil. Bunun sebebi şu: İncil'lerin en eski el yazmaları 4. yüzyıldan kalma. Şimdi bunun bizi getirdiği bir sonuç var. Aslında birden fazla sonuç var ama önce şöyle bir saptamada bulunalım. İncil'ler eğer 70-100 yılları civarında kaleme alınmışsa, en eski el yazmaları 4. yüzyıldan bugüne intikal etmişse, birkaç istisnayla birlikte, çok küçük fragmanlar var 4. yüzyıl öncesinde. Bu ne demektir? Arada yüzlerce yıllık bir boşluk var demektir. Yani diyelim ki Luka İncil'i 85 yılında yazıldı. Ve bu İncil'in en eski el yazması nüshası diyelim ki 4. yüzyıldan günümüze intikal etti. Arada 300 yıllardan bahsediyorum. 200 küsür yıl olduğu anlamına gelir. Peki bu 200 küsür yıl boyunca ne olmuştur? Müstensihler Luka İncil'inin o metnini, bizim bugün adına Luka dediğimiz o metni kopyalamışlardır. İstinsah etmişlerdir. Dolayısıyla 4. yüzyıldan ve sonrasından bugüne kadar intikal etmiş olan o İncil metinleri hep nedir? Kopyanın kopyasının kopyasının kopyasının kopyasının bilmem kaçıncı kopyası. Biz bunun sayısını da bilmiyoruz. Belki 100 defa, belki 500 defa kopyalanmış bir metin. Elimizde. Metinler elimizde. Şimdi biz bunu nereden biliyoruz? Metin kritiği diye bir yöntem var, bilimsel yöntem. Bu metin kritiği yönteminin temel esprisi şudur: eldeki mevcut el yazmalarından hareketle daha önceki dönemin, yani bizim bilmediğimiz o karanlık dönem diyebileceğimiz müstensihlerin çalıştıkları o dönemin metinlerini inşa etme çabası. Bu çaba tabii çok önemli sonuçlar vermiştir. O ayrı bir konu. Fakat burada biz şunu net olarak ifade edebiliyoruz ki İncil'lerin yazılmasıyla en eski el yazmalarının günümüze kadar geldiği dönem arasında yüzlerce yıllık bir boşluk var. Peki bunun getirdiği ikinci sonuç nedir? Birincisi, bu dönemde müstensihlerin aslında metinleri kopyalarken bu metinlere yaptıkları müdahaleler vardır. Bilinçli ya da bilinçsiz müdahaleler. Bu müdahaleler bazen bilinçsizdir ve aslında bu normaldir, bilinçsiz müdahaleler. Her yazarın, çünkü yani bir metni kopyalarken yanlışlık yapılabilmesi, hele o günkü koşullarda yapılabilmesi çok anlaşılır bir durumdur. Fakat birçok yerde bilinçli müdahaleler, manipülasyonlar yapılmıştır. Çünkü müstensihin, yani istinsah edenin kendi teolojik ve ideolojik düşüncesiyle bağlantılı biçimde kopyaladığı metne müdahalesi bilim dünyasında herkesçe bilinen bir şeydir. Bu herkesin bildiği bir şeydir yani. Ve İncil metinlerinde de bu husus şeydir yani, kanıtlanabilen bir husustur. Öte taraftan tercüme durumu söz konusu. Mesela bizim yine bu müstensih dönemi dediğimiz, diyelim ki 1. yüzyılın 2. yarısı ile 4. yüzyıl arasındaki o dönemde İncil metinleri birçok farklı dile çevrildiler. Bir metni tercüme etmek de aslında o metni yeniden inşa etmektir. Bu herkesin bilim dünyasında ya da entelektüel dünyada herkesin bildiği bir şeydir. Şimdi bu inşa sırasında da birçok hatalar oluyor. Bunları bazı bilinçsiz. Yani şimdi adam diyelim ki Yunanca'da kullanılan bir terimi, bir kavramı diyelim ki Süryanice'deki şeye çevirecek. Şimdi orada o sözcük yok. Ona o bağlam yok bazen. Bazen bir şekilde farklı bir kelime üreterek karşılamak durumunda kalıyorsunuz. Bazen mevcut kelimelerden bir tanesini kullanarak karşılamak durumunda kalıyorsunuz. Halbuki o oradaki gerçek şeyini vermiyor. Bu çok sık rastlanan bir durumdur. Tercümenin sakıncalarından bir tanesi budur. Bu öyle ciddi bir konudur ki mesela yakın dönemde yapılan çalışmalarda işte geç antik çağda Hristiyanlar arasındaki bölünmelere dikkat çekilirken, yani işte diyelim ki Kadıköy Konsili sonrasında Miyafizitlerin Kadıköy Konsili Melkitlerden ayrılmasına ya da Doğu Kilisesi mensuplarının ayrı bir kol teşkil etmelerine dair şeyde tanımlanırken, terminolojik farklılıklar tanımlanırken, mesela Sebastian Brock bunu çok güzel makaleleriyle ortaya koydu. Yunanca bir takım anahtar terimler üzerinde duruyor. İşte hipostasis gibi, usia gibi. Bunlar nedir? Hazreti İsa'nın cevherini ya da Tanrı ile ilişkisini tanımlarken kullanılan kristolojik ya da bir takım tanımlamalar, Yunanca ifadeler. Şimdi bunu mesela Süryanice'ye çevrilirken farklı bir şekilde, işte başka bir Latince'ye çevrilirken başka bir şekilde çevrildiğini ve aslında bazen aynı anlama gelen sözcüklerin bile taraftarlarınca, her iki geleneğe mensup Hristiyanlarca yanlış anlaşıldığını, yahut aynı sözcüğün orada başka bir bağlama kavuştuğunu, başka bir şekilde tercüme edildiğini, bakın kaç tane şeyin içinde bağlam var, ayrı konu var, ortaya koymuştur. Aynı durum yine ait metinleri için de geçerli. Aslında bu metinlerin biz Yunanca olarak kaleme alındığını biliyoruz. Farklı dillere tercüme edilirken hem bilinçli hem bilinçsiz şekilde tercümanların da müstensihlere ilaveten metinlere şeyleri var. Mesela bu konuyu Papa'nın bile dikkatini çekmiştir. Latince tercümeler arasındaki işte bu çelişkileri giderebilmesi için dönemin meşhur Hristiyan teoloğu Hieronymus'u çağırmıştır. Hieronymus'tan standart bir Latince metin oluşturmasını istemiştir. Vulgata'nın baş şeyi budur. Vulgata denilen o standart Latince yeni ait metninin, ki hepsi aslında Hieronymus'a ait değil Vulgata'nın, öyle zannediliyor. Sonradan da şeyler var. Fakat bu işin arkasında Latince tercümeler arasındaki şeyler vardır. Şimdi 4. yüzyılda ben bu İnciller Güvenilir Metinler Midir kitabımda da bunu detaylı şekilde anlatmaya çalışmıştım. İncillerin en eski el yazmalarının toplandığı kodeksler var. Bunlar Codex Sinaiticus ve Codex Vaticanus'tur en önemlileri 4. yüzyılda. Chester Beatty ya da Bodmer Papyrus gibi 4. yüzyılın öncesine götürebileceğimiz ama bize aslında çok az şey belki söyleyen. Çünkü çok çok küçük fragmanlar halinde günümüze kadar intikal edebilmiş metinlerde söz konusu. Şimdi son olarak yani bağlama noktasında şöyle söyleyeyim. İnciller eğer gerçekten de bizim tahmin ettiğimiz gibi 70-110 yılları arasında ya da 70-100 yılları civarında, yani 1. yüzyılın 2. yarısında yazılmışlar ise ve en eski el yazma nüshaları da 4. yüzyıldan bugüne kalmışsa, ki öncesine dair çok çok küçük bazı fragmanlar söz konusuysa, arada bir boşluk, çok yüzyıllara, 250 yıllık belki bir boşluk döneminin olduğunu ve o boşluk dönemi hakkında çok çok az, çok kısıtlı bilgilere sahip olduğumuzu ifade etmek durumundayız. Bu dönemde müstensihlerin ve tercümanların bu metinlere müdahaleleri söz konusu olmuştur. Metin kritiği başta olmak üzere bazı bilimsel yöntemler de bunu açıkça ortaya koymaktadır.